Ayrım 25. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 287. Özgürlük, eşitlik, toplumculuk. Hiçbir kelime yoktur ki hürriyet kelimesi kadar kendisine değişik anlamlar verilmiş ve düşüncelere çeşitli şekillerde yansımış olsun. Montesquieu. Soyut bir kavram olarak hürriyet sihirli bir kelimedir. Ancak bu soyut bütün gerçekle karşılaşınca parçalanır, ufalanır ve çeşitli biçimlere bürünür. Sosyal gerçeklik düzeyinde ona bir temel bulmak, bir alan tayin etmek, sınır çizmek, kullanış yollarını göstermek, kısacası onu yorumlamak gerekir. G. Bourdieu. Aşağı yukarı herkes hürriyetten yanadır. Kendi yorumlayışına uygun olmak koşuluyla. Hürriyet, başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Bir adam düşününüz. Sefalet ve yokluğun esiridir. Başkalarının yapabildiği, kendisinin de yapmak istediği birçok şeyi yapamamaktadır. Sokakta dolaşmak, içini çekerek vitrinleri seyretmek, geceleyin parklarda yatıp gökteki yıldızları seyretmek başkalarına zarar vermez. Ama böyle bir adamı hür mü sayacağız? Münci Kapani. Esas olarak toplumda düzeni sağlamanın önemli araçlarından biri olarak hukuk, söz konusu araç olma işlevini de at binicisine göre kişner özdeyişini anımsatırcasına, düzen verilecek topluma egemen olan sınıfın ister ve çıkarları doğrultusunda yerine getirir. Dolayısıyla kapitalist toplumlarda hukuk, toplumun kapitalist sınıfın çıkarları doğrultusunda düzenlenmesinin bir aracıdır. Yani burjuvazinin hukukudur. Burjuvazi bu işi yaparken hiç de aptalca davranmamıştır. Ama bütün çabasına rağmen Kapani'nin yukarıdaki sorusundan da kaçamamaktadır, kaçamamıştır. Özgürlükler sorununda bütün bu çabalarına rağmen burjuvazinin düştüğü açmaz, yani kendi tez ve saptamalarıyla düştüğü çelişki ilginçtir. Kamu hukukunda, anayasa hukukunda, demokrasinin özünü oluşturan özgürlük ve eşitlik kavramlarının son derece mantıklı açıklaması, sınıflandırması yapılmıştır. Münci Kapani'nin sınıflandırmasından hareket edersek, negatif statü hakları, parantez içinde koruyucu haklar, kişinin devlet tarafından dokunulamayacak, aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen özgürlüklerdir. Vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı. Bunlar devlete sadece bir karışmama, gölge etmeme ödevi yükler. Pozitif statü hakları, parantez içinde isteme hakları. Vatandaşa devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme olanağı tanır. Sağlık, öğrenim, çalışma, sosyal güvenlik hakkı gibi. Yani devlete sosyal alanda belirli ödevler, işlevler yükler. Aktif statü hakları, parantez içinde katılma hakları. Referandum, seçme ve seçilme hakları yoluyla vatandaşa yönetime katılma olanağı sağlayan siyasi haklardır. Bu hak türleri, burjuvazinin kendi mantığının bir ürünü olarak bütün burjuva anayasalarında, anayasa hukuklarında yer almaktadır. Ama burjuvazi yine de açmaza düşmektedir. Çünkü bütün bu haklar birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Her biri diğerleriyle tamamlanmadıkça özgürlük de tam olmaz. Pozitif haklar, yani sosyal haklar tanınmadığı sürece tek başına negatif haklar, parantez içinde koruyucu haklar, düşünce özgürlüğü, demokrasiyi sağlamaya, büyük kitleleri ondan yararlandırmaya yeterli değildir. Sadece pozitif statü hakları belki geniş ölçüde sosyal güvenliği sağlayabilir. Ama herhalde kişiyi gerçek anlamda özgür kılmaz. Buna karşılık bu iki tür hak olmadan siyasal katılma hakları da bir bağıştan, bir lütuftan ibarettir. Her an geri alınabilir. İçi boştur. Burjuvazi ise bu üçlüyü tam olarak bir arada bulundurmaktan daima kaçınmaktadır. Birey ve özgürlük günümüzün en gözde konuları, hatta sloganlarıdır. Bu iki kavramın içine yerleştirildiği demokrasiyi de bunlara eklemek gerek. Ancak bu kavramlar gökten zembille inmiş, mutlak, altı üstü olmayan tanrısal tabular gibi tartışılınca her şey anlaşılmaz olmaktadır. Kavramların tekil çekiciliği de acabası. Oysa bu tartışma yeni değil. Demokrasi sözcüğünün Yunanca'da ortaya çıktığı günden beri vardır. Literatüre girmiş sivil, ilahiyatçı, asker, politikacı, devlet adamı tüm düşünürler bu konuda kafa yormuştur. Ortaya çıkan sonuç da tanıdıktır. Demokrasi hiçbir zaman sadece özgürlük kavramı ile ele alınmamış, alınamamış, eşitlik, parantez içinde pozitif haklar, isteme hakları, kamu hakları daima hemen bununla birlikte olmuştur. Bu durum artık siyaset biliminin, hukukun, anayasa hukukunun, hatta ceza hukukunun ve kuşkusuz en başta felsefenin temel, asal verisi, saptaması haline gelmiştir. Devlet, demokrasi, eşitlik ve özgürlük hep bir aradadır. Ama insanlık asıl mücadelenin öncelikle eşitlik için verilmesi gerektiğini fazla gecikmeden kavramış, Amerikan İnsan Hakları Bildirgesi'nden Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'ne kadar konuyla ilgili tüm metinler esas olarak eşitlik üzerine kurulmuştur. İlk bakışta eşitlik ve özgürlük benzer kavramlar gibi görünür. Ama tarih boyunca zaman zaman, hatta çoğu zaman ciddi biçimde çatışmıştır. Başlangıçta İslam'ın kuruluş felsefesi eşitliğe yöneliktir. Sosyalizmin yüzü eşitliğe dönüktür. İkisinde de bireycilik yoktur. Parantez içinde, İslamiyet günümüzde açık biçimde en azından oligarşiktir. Ruhban sınıfın olmayışıyla övünülen bir yapıya bu sınıf sonradan zorla monte edilmiştir. Hristiyanlık, Musevilik ve kapitalizm ise ağırlıklı olarak bireycidir. Dolayısıyla kamu haklara değil, bireysel özgürlüğe daha yakın dururlar. Eşitlik kaçınılmaz olarak toplumculuğu, toplumsalı önerir. Çünkü sadece 2, 3, 500, 1000 kişinin eşitliği değildir söz konusu olan. Bu kadarını Roma ve Yunan demokrasileri de denemiş ama insanlığı tatmin etmemişlerdir. Çünkü kölelikle birlikte var olmuşlardır. Kaldı ki eşitlikten kastedilen de herkesin kayıtsız, koşulsuz, mutlak anlamda eşit olması değildir. Asgari yaşam düzeyi, asgari olanaklar, asgari koşullar, asgari güçlükler, azami kolaylıklar ve benzeri anlamında eşitliktir sözü edilen. Daha net bir anlatımla, demokrasi temel özgürlüklerin kullanılabilmesi, yaşanabilmesi ise, bunun için öncelikle herkesin o özgürlüklerden eşit şekilde yararlanabileceği koşulların yaratılması gerekir. Yani herkese öncelikle sağlık hakkının, eğitim hakkının, çalışma hakkının, evlenme, aile kurma hakkının, adalet hizmetinden yararlanma hakkının sağlanması, herkesin bu hakları sıkıntıya düşmeden kullanabilir olması gerekir. Düşünce, ifade, inanç, parantez içinde inanmama dahil gibi üst yapısal özgürlüklere bile gitmeden, daha sağlık, eğitim gibi en temel haklarda dahi, bu hakların kupkuru özgürlük olarak ifade edilmesinin, yani anayasalarda herkesin sağlık hakkı vardır, eğitim hakkı vardır denmesinin ne kadar anlamsız olduğu açıktır. Örneğin sağlık hakkının somutlaşabilmesi için her şeyden önce tıp fakültelerinin, gerekli öteki eğitim kurumlarının açılması, başta uzman hekim olmak üzere bütün sağlık elemanlarının yetiştirilmesi, hastanelerin yapılması, bu elemanların buralarda çalışmasının sağlanması, bu hastanelerin gerekli araç ve gereçle donatılması, ilaç üretilmesi ve benzeri pek çok şeyin yapılması gerekir. Bütün bunları insanlar tek başına yapamaz. Devlet bunun örgütüdür. Sağlığı özelleştirir ya da çok pahalılaştırırsanız 20 yıllık kamu çalışanına 450 milyon lira maaş verir, kalp ameliyatını örneğin 2,5 milyara yaparsanız ya da kamu hastanelerini alabildiğine ihmal edip işlemez hale getirirseniz anayasanızda vatandaşlara sağlık hakkının tanınmış olmasının hiçbir pratik anlamı yoktur. Kısaca vatandaşın sağlık hizmetinden, eğitim hizmetinden yararlanmaya geliri yetmiyor. Hastalanınca tedavi olamıyor, ilaç alamıyor, hiç eğitim göremiyor ya da istediği kadar göremiyorsa, sağlık ya da eğitim hakkını kullanamıyor, dolayısıyla sağlık ya da eğitim özgürlüğü yok demektir. Hepsinden önce çalışmak istediği halde hiç ya da niteliklerine uygun iş bulamıyorsa, zaten en baştan yitirmiş demektir. Bu nedenle demokrasinin en temelinde yine burjuva hukukunun keşfettiği bir kavram olan pozitif statü hakları, yani sosyal haklar vardır, olmalıdır. Yani devletin bu alanlarda mutlaka etkin, yapıcı, katkıcı olması gerekir. Olmazsa özgürlükler yine kısıtlanmış demektir. Çünkü devlet özgürlükleri sadece bir takım yasaklarla sınırlamaz. Bir başka anlatımda devletin özgürlükleri, yani negatif statü haklarını ihlali, sadece düşünce, ifade ve inanma-inanmama özgürlüklerinin yasaklanması, sınırlanması biçiminde olmaz. Her özgürlük, her hak değişik biçimlerde kısıtlanabilir. Sağlık ve eğitim hakkının kısıtlanması, hatta sözcüğün tam anlamıyla yasaklanması için yasa çıkarıp yasaktır demeye bile gerek yoktur. Devletin küçültülmesi vahşetiyle de aynı sonuca ulaşmak mümkündür. Sade bir anlatımla, devlet pozitif statü haklarını onlarla ilgilenmeyerek yok etmiş, yasaklamış ya da kısıtlamış olur. Yukarıda da belirtildiği gibi pozitif statü hakları devletin karışmasını, katkısını gerektirir. Negatif statü hakları ise tam tersine karışmamasını, engellememesini, yasaklamamasını. Öyleyse negatif statü hakları nasıl karışarak, müdahale edilerek, sınırlanarak yok edilirse, pozitif statü hakları da karışması, katkıda bulunması gerektiği halde karışmayarak, katılmayarak devlet tarafından öyle yok edilir. Burada Türkiye'nin manzarayı umumiyesi şudur. Çok şükür, Türkiye bunun ikisini birden yaşamaktadır. Ama bu durum, Türkiye'nin 50 sonrası bildiğimiz devlet yapısı içinde dahi şaşılmayacak gibi değildir. Çünkü 80'lere, 12 Eylül Karabasanı'na ve onun tetikçisi Özal'a gelinceye kadar devlet, negatif statü hakları, yani düşünsel, siyasi özgürlükler konusunda tıpkı bugünkü gibi son derece eli sıkı ve saldırgandı. Kırmızı kravat bile kızıl komünistlikten mahkum olabiliyordu. Parantez içinde, sermaye yanlısı sağsa, el hak o zaman da bir eli yağda, bir eli baldaydı demek bir abartma değildir. Devlet nezdinde bunun böyle olduğu herkesçe bilinmektedir. Tabutluk öyküleri bu gerçeği sureti katiyede değiştirmez. Çünkü onlar da yerli ve yabancı sermayenin oyunudur. Oysa hiç değilse pozitif statü hakları konusunda bugünkünden çok daha bonkör, verici, katkıcı olduğu da yadsınamaz. Bugünse sermayeci sağa kayırma yine devam etmektedir. Bunda artık ortada gerektiği gibi muhalefet yapan, biraz sınıfsallık bulaşmış bir solun bulunmamasının rahatlığı da vardır. Bunun içindir ki Muhsin Yazıcıoğlu'ndan generallere, Demirel'den Erbakan'a, bugünkü kırık dökük, virane halimizi borçlu olduğumuz kim varsa hepsi göz yaşartan demokrat kesilmişlerdir. Amerika Baba bile artık demokrasi diyor da başka şey demiyor ya, yasaklanıp tepesine çökülecek solda kalmadı ya, öyleyse şimdi demokratlık pek kolaydır. Bir zamanlar Ecevit'i bile komünist sayıp öldürmeye kalkışanlar, sadece sermayeci sağ için sakladıkları demokrasiyi şimdi artık engelsiz sergileyebilirler. Ama bir başka akıl almaz çarpıklık yine sürmektedir. Devlet, Gölcük depreminde görüldüğü üzere 45 saniyede 45 bin kişinin ölümünü önleyemeyecek kadar küçülmüştür. Burada sorun, iddia edildiği gibi devletin hala büyük kalmış olması değil, tersine pozitif statü hakları açısından alabildiğine yok edilmiş, sıfırlanmış olmasıdır. Bunun böyle olduğunu iddia sahipleri de çok iyi bilirler, bilecek durumdadırlar. Oysa kendi söylemlerine göre devletin asıl negatif statü haklarındaki yasakçılığından şikayetçilerdi. Yani kanıtlamak istiyorlardı ki devlet pozitif statü hakları alanında, parantez içinde yani sosyal ekonomik haklar alanında küçüldükçe negatif statü hakları yani düşünce, ifade, inanç ve benzeri özgürlükleri alanında da kısıtlayıcılığı, yasakçılığı azalacaktır. Birinin armut, ötekinin elma olduğunu asla görmek istememektedirler. Asıl göremedikleri ise devletin pozitif statü hakları yani sosyallik, insanilik, adalet, vicdan alanında küçüldükçe, negatif statü haklarının kısıtlanmasında gittikçe daha ceberrut, daha saldırgan olduğudur. Çok daha çıplak söyleyelim. Kitler satılıp savuldukça, sağlık, eğitim özelleştirildikçe, parantez içinde yani sağlık, eğitim ve benzeri pozitif haklar yok edildikçe, düşünce, ifade ve inanç özgürlüğünün, parantez içinde negatif statü haklarının daha da artacağını savunmaktadırlar, savunmaktaydılar. Devlet, ekonomik, sosyal anlamda küçülmüştür. Yatırım yapmamakta, hizmet vermemektedir. Peki kaynaklar nereye gidiyor? 1. Özel sektöre, hatta tek tek kişilere peşkeş çekilmektedir. Ki bunun özgürlüklerle hiç alakası yok. Ama bir yere daha gidiyor. Silaha, kurşuna. Yani olmadı. Kitler durmadan satıldı. Sağlık satıldı. Eğitim satıldı. İnsan satıldı. Sevgi satıldı. Yürek satıldı. Namus satıldı. Ama devlet küçülmedi. Daha doğrusu yasaklayıcılığı hiç azalmadı. Özelleştirme şampiyonu, 12 Eylül'ün baş yaveri ama sırf kamu malını, halkın malını bir haraç mezat pazara döktü diye özgürlük, demokrasi kahramanı oluveren Özal, sözde ceza yasasının 141 ve 142. maddesini kaldırmak adına terörle mücadele yasasını getirdi. Anlaşıldı ki onun asıl ve tek niyeti 141-142'yi değil sadece 163'ü kaldırmakmış. Şimdi onu en çok alkışlayan eski solcular, zaten ayrı başlı başına bir hikat garibesi. Sözün kısası, iddia edilenin tersine, kitler satıldıkça özgürlükler açısından hoşgörüsünün artacağı iddia edilen devletin yasaklayıcılığı eksilmemiştir. Yani devleti sosyal haklar alanında küçültüp sosyal hakları kısıtlamakla düşünce özgürlüğünü yaygınlaştırmanın hiç alakası yoktur. Geçim sıkıntısı kapıdan girince aşk bacadan uçarmış. Aç ayı oynamaz. Diyarbakır'ın nicesinde bir delikanlı düşünün. Liseyi bitirmiş ya da bitirmemiş. Askerliğini yapmış ya da yapmamış. İş arıyor, bulamamış. Evlenecek, evlenemiyor. Konya'nın ılgınında bir delikanlı düşünün. Aynı durumda yahut İstanbul'da. Sonra 18 Nisan 1999 seçimlerinin sonuçlarına bakın. MHP ikinci, Fazilet Partisi üçüncü parti. HADEP'in 1,5 milyon oyu var. Çok ağırlıklı olarak bölge oyları olsa da. Parantez içinde ki bu bile tek başına bizim ima etmek istediğimizin kanıtıdır. HADEP Türkiye'nin her yanında seçime katıldı. Ama 1,5 milyon oyun 1 milyonunu bazı çevrelerin Kürdistan dediği bölgeden aldı. Oysa Türkiye'de aynı çevrelerin iddiasına göre 15 milyon Kürt var. Demek bunun en az 10 milyonu ülkenin öteki bölgelerinde yaşıyor. Ve HDP resmen meşru bir biçimde kurulmuş ve seçimlere katılmış olduğu halde oy vermiyor. Demek bölgenin koşulları değişirse HDP'nin oy oranı da büyük olasılıkla değişecek. Çünkü öteki bölgelerdeki Kürtler pozitif statü hakları açısından kendi Kürdistanlarında sahip olabilecekleri muhtemel olanaklara göre hali iyi durumdalar. Legal ya da illegal. Tıpkı benzer durumdaki Türk, Arap, Çerkez ve benzeri gibi. Veya tıpkı MHP gibi, Refah Partisi gibi desek de olur. Şimdi bir özet yapalım. 1. İşsiz, karnı aç, gelecek umudu olmayan insanın düşünce özgürlüğü, Kürtçe gazete, Kürtçe televizyon, okulda Kürtçe ders diye bir sorunu yoktur. Bu kesimin asıl sorunu burjuva hukukunun terminolojisiyle bile önce pozitif statü haklarını edinmek, kullanmak, korumaktır. 2. Negatif statü hakları yani düşünce, ifade, inanma, inanmama özgürlükleri, doğru dürüst öğrenim görme, iş bulma, karnını doyurma, hastalanabilme, tedavi olabilme ve benzeri özgürlüklere sahip. Bütün bunları aşmış, düşünmeye, düşünce üretmeye vakti takati olan, deyim yerindeyse tuzu kuruların, yani pozitif statü haklarını edinmiş, kullanan, koruyanların sorunudur. Emperyalizmin küreselleşme IMF amentüsü, sendikanın toplu sözleşmenin, grevin modasının geçtiği amentüsü dayatılıp yaşama geçirilince, 1980 öncesinde İstanbul'un, İzmir'in ve benzeri sabah kalkıp devrim yapacakmış izlenimi veren ve o günün koşullarında o günün CHP'sinin oy deposu olan bölgeleri bugün İslamizmin kalesi haline gelmiştir. 3. Kaldı ki fiili olarak Kürtçe gazete, dergi, kitap, televizyon var. En saldırganından ılımlısına İslamist gazete, dergi, kitap, televizyon da var. Devlet negatif statü hakları yani düşünce, ifade, inanç özgürlükleri alanında onlarca yıldır izlediğimiz, bildiğimiz kaba katılığına rağmen televizyon dışında kitap, dergi, gazete konusunda tıpkı idam cezasını uygulamayarak yaptığı gibi Uğur Mumcu'lara, Necip Haplemitoğlu'lara olduğundan çok daha hoşgörülüdür. Ankara'da Dost Kitap Evi'nde Kürtçe kitap sessiz sakin satılmaktadır. Ankara'nın herhangi bir semtinde, aynı zamanda gazete dergi bayi de olan bir büyük bakkalda, parantez içinde market, Kürtçe Velat dergisini görebilirsiniz. Kürtçe müzik, kaset önlenmesi mümkün olmayan üretimlerdir. Devlet, sözüm ona bir tek televizyon konusunda, Met TV'nin yayınlarının durdurulması için buna olanak sağlayan ülkeler nezdinde göstermelik girişimlerde bulunmuş, şimdi ise artık ondan da vazgeçmiştir. Elektronik dalgayı diplomatik girişimlerle önlemek, olmayacak doğaya aptalca amin demektir sadece. Nitekim başvurulan ülkeler siyaseten ikna edilemediği için yayınlar sürmektedir. Bunun Türkiye'de izlenmesi yine teknolojiye, elektronik dalgaya hükmedilemeyeceği için çanak antenlerle pekala mümkün olmaktadır. Bu çizgideki gazeteler Türkiye'de değilse bile yurt dışında yayınlanmakta, bir biçimde Türkiye'ye sokulmaktadır. Parantez içinde tirajlarının 10 bini aşamaması tıpkı HDP'nin oy oranı gibi ayrı bir tartışma konusu. 4. Demokratik çözüm, kültürel haklar gibi söylemlerin hadisenin özüyle ilgisi yoktur. Asıl istenen düpedüz topraktır, bağımsızlıktır. Bu doğa saygıdeğer görülebilir. Ama böyle şeyler verilmez, alınır. Vermeyene niye vermedin diye kızılmaz. Tüh, alamadık diye üzülünür. Bu sol için de böyledir. Biz sosyalizmi getirmek istiyorduk. Alçak kapitalist devlet izin vermedi. Alçak kapitalist devlet kendi açısından doğal olarak yapması gerekeni yapmıştır. Burada hırsızın hiç mi kabahati yokun, pratik bir yararı, anlamı olamaz. Hırsız benim açımdan elbette kötüdür. Ama ben de hırsıza karşı gereken önlemi almalıydım. Çünkü hırsızın varlığı bir veri, bir gerçek. Efendim, hırsız hırsızlık yapması olmaz mı? Hadi hep beraber gülelim. 5. Dinci sağcıların konumu biraz daha farklı. Onlar geleneksel solculardan da, dönek solcu Kürdistlerden de daha usta hareket ediyor. Hadiseyi silahla becermenin güçlüğünü çok kolay fark edip hemen demokrasi takiyesi taktiğinin uygulamasını geçtiler. Seçilmiş bakanları, başbakanları aracılığıyla devletin kilit noktalarını zaten ele geçirmişler. Ufak tefek sorunlar yüzünden bağırır çağırır görünmeleri aslında keyiften. Demokrasi dedikleri sırf kendilerine demokrasi. Başkalarının demokrasisiyle, özgürlükleriyle bir yakınlıkları yok. Hatta düşmanlıkları var. Kendilerininkini onaylamayan görüşlere Marksistler, eski komünistler diye öfkelenmeleri bundan. Sonuç: ülkede demokrasiyi bilerek kurmayanlar, kurulmasını önleyenler, şimdi demokrasinin, parantez içinde, kollarındaki solcu damları, kavalyeleriyle kurucusu rolündeler. Özelleştirme bütün hızıyla devam ediyor. Yani pozitif statü hakları durmadan budanıyor. Ama devlet negatif statü hakları konusunda bir türlü küçülmüyor. Demokrasi, burjuva hukukunda pozitif, negatif ve aktif statü haklarının bir birleşimidir. Bunu şöyle formüle etmek de mümkün. Bu hakların herkese olabildiğince eşit biçimde dağıtılmış olması gerekir. Bireyi korumak öyle kupkuru bir sivil toplum örgütü, birey bilinci söylemiyle olmaz. Bunun somutu budur. Çünkü bir eşitlik söz konusu değildir. Bu haklar toplumun tüm bireylerine, katmanlarına, sınıflarına eşit olarak dağıtılmamaktadır. Öyleyse haksızlığa uğrayanların, bu haksızlığı yapanlara karşı açıkça söz konusu hakları eşitsiz bir biçimde kendi ellerinde toplayanlara karşı mücadele edebilmesi, yani onlara karşı muhalefet edebilmesi gerekir. Çünkü onlar zaten iktidar gücünü, yani devleti ellerinde bulundurmaktadırlar. Bunun için de farklı çıkarlara sahip olanların örgütlü olabilmesi, yani toplumda muhalefet denilen kurumun bulunması gerekir. Sağlıklı, normal, en azından ortalama demokrasilerde muhalefeti, yani çiğnenen pozitif hakların savunuculuğunu sol üstlenir. Seçimler bu solla karşısındaki iktidara sahip çıkarların temsilcisi egemen sağ arasında cereyan eder. İktidar bunlar arasında el değiştirir. Oysa Türkiye'de durum bu anlamda da tuhaf. 12 Eylül'den bu yana kendilerine hangi adı yakıştırırlarsa yakıştırsınlar, çiğnenen, ihlal edilen ama savunulamayan pozitif hakların savunuculuğu anlamında bir örgüt yapı, bir muhalefet, bir sol muhalefet yok. Olması için bir çaba harcanmadığı gibi olmaması son derece normal sayılıyor. Artık bir yeni dünya düzenimiz, bir küreselleşmemiz, bir postmodernizmimiz var ya, artık ideolojileri bitti, tarih bitti. Artık sonsuz, sona geldik ya. Pozitif statü haklarından yoksun, yoksullaştırılmış, okuyamamış, işsiz, adam yerine bile konmayan insanın Kürdizmi veya İslamizmi seçmesi çok doğal değil mi? Peki bu izmlerin siyasi partileri demokrat mı? Yani bu partiler sözde aydın takımının gözdesi negatif statü hakları, parantez içinde bireysel özgürlükler konusunda çok iyiler de ondan mı seçmenlerin %40'a yakını bu partilere oy veriyor? Bu %40'ın böyle bir talebi olduğunu iddia eden beri gelsin. Negatif statü hakları bu %40'ın sorunu değildir. Hatta çekinmeden söyleyebiliriz. En az %80'in düşünce özgürlüğü falan gibi bir talebi yoktur. Ecevit elbette ötekilere göre çok daha uygar bir adam. Ama Ecevit'in CHP'si 1977'de %42'yi daha çok düşünce özgürlüğü vaat ettiği için mi, yoksa toprak işleyenin, su kullananın dediği için mi vurdu? Sadece veya ağırlıklı olarak düşünce özgürlüğü olduğu varsayılsa bile, işte olup olacağı, tavana vurduğu noktada bile %42. yani en az %60 düşünce özgürlüğüyle ilgilenmiyor. Soruyu tersinden formüle edelim. Konuya ağırlıklı olarak negatif statü hakları, yani düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü açısından bakanların en yüksek oranı ne olabilir Türkiye'de? En güzel, en çarpıcı yanıt sanırım 1982 anayasasına hayır diyen %8 kadar. Bu toplumun %92'si 12 Eylül anayasasına evet demiştir. Bu %92'nin içinde istisnasız bütün siyasal eğilimlerin seçmeni vardır. Bu eğilimlerin tamamı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmektedir. Temsil edilmeyen tek grup söz konusu hayırcı %8'dir. Evetçilerin, hele siyasi parti kimliğini taşıyan ve bugün de parlamentoda bulunan veya bulunmayan temsilcilerinin demokrasi söylemlerinde samimi, dürüst olmaları mümkün değildir. En masum ifadeyle takiye yapmaktadırlar. Bu nedenledir ki 82 Anayasası'nın hiçbir antidemokrat hükmünü değiştirmeye bile yanaşmamışlardır. Hatta kendilerini hazma koylara, zincir bozanlara, hatta Ecevit örneğinde düpedüz ulucanlara tıkan 12 Eylül'ün üniformalı üniformasız generallerine yargı ayrıcalığı tanıyan geçici maddesine bile dokunmamışlardır. Parantez içinde örneğin ABD desteğiyle MGK'yı sivilleştiren, yaş kararlarına durmadan muhalefet şerhi koymayı marifet sayan AKP, yani kurumsal olarak orduyu kemirmeyi temel politika addeden AKP, 12 Eylül generallerinin bu bireysel ayrıcalıklarını aklına bile getirmemektedir. Çünkü kendileri de en çok o generaller kadar demokrattırlar. Daha açığı, kendileri de demokratlık anlamında dört dörtlük birer sivil generaldir. 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler onların demokrasi zoruna yapamadıklarını silah zoruyla ve onlar adına bir güzel yapı vermiştir, o kadar. Parti kapatma hükmü bu anayasanın içinde yok mu? Var. Bu anayasayı bu Necip Türk seçmeninin %92 gibi bir kahir ekseriyeti onaylamadı mı? Onayladı. Peki demokrasi ne? Halkın iradesi değil mi? Yani siz şimdi halkın iradesine mi karşı çıkıyorsunuz? Ya da 12 Eylül çocuğu bir siyasi yapıdan demokrasi mi bekliyorsunuz? Evet, bugün içinde yaşadığımız cenderenin adı Kürt sorununa dahil 12 Eylül'dür. Babası vahşi kapitalizm, annesi küreselleşme, cici babası IMF'dir. 12 Eylül'ün kurduğu yapıyı temelden değiştirmek, hadi anayasa anlamında bir şey yapamadı, hiç değilse 12 Eylül hükümdarına sağlanan kamu olanaklarını kaldırmak için bile kılını kıpırdatmamış. Parantez içinde, hiç kusura bakmasın ve sakın ben 12 Eylül'de hapislere girdimdi demelere falan kalkmasın. Ecevit dahil hiçbir parti başkanından iyi niyetli düşünce özgürlüğü taleplerinin karşılanması beklenemez. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu adamların 12 Eylül cehennemine karşı çıkması, oğlun babayı öldürmesi gibi bir şeydir. 12 Eylül onların babası, bu cehennem onların cennetidir. Bu adamlar 12 Eylül'e minnet, can, mal, varlık borçludur. Üstelik bu borç, Konyalı Selçukzade Sami Efendilerin sandığının tersine gayet meşrudur. Çünkü halk tarafından %8'lik bir fesat farkıyla külliyen onaylanmıştır. Parantez içinde, Sami Efendigillerin derhal efendim baskı altında oy vermişlerdir diye savunmaya geçtiklerini duyuyorum. Lafı güzaf, %92'de korkunun payı ne kadardır? Evetleri %50'nin de altına düşürecek kadar mı? Hadi canım, aynı seçmen 1961 anayasasına %70 bile oy vermemişti. Seçime katılma oranı bile ancak bu kadardı. O zaman askeri yönetim yok muydu? Baskı yok muydu? Niye %92 olmadı? Türk seçmeninin genel tercihi aslında 1946-50'den bu yana değişmemiştir. O tarihten bu yana seçmenin en az %60'ı hep sermaye yanlısı politikalara oy vermiştir. Çünkü kanaatimizce bu insanların öncelikli sorunu namusuyla yaşayıp ele güne muhtaç olmadan ayakta kalabilmektir, yaşayabilmektir. 50 yıldır sermaye yanlısı gerici ideolojiyle yıkanmıştır beyinleri. Elbette belli, hatta önemli ölçüde onlarda da kabahat var be kardeşim. Ama şöyle veya böyle negatif statü haklarından başka şeyi gözleri görmeyenlerin en büyük eksiği pozitif statü haklarını, parantez içinde sosyal haklar, görememeleri veya görmek istememeleridir. Parantez içinde işin tuhafı bunu hem solcuların hem de sağcıların yapmasıdır. Bir yandan gözyaşları içerisinde demokrasi diyorsunuz, Demokrasi halkın iradesi. Halkın iradesi %92 ile 82 anayasası diyor. %65 ile 61 anayasası diyor. %42 ile Ecevit diyor. %45 ile Özal diyor. %21 parantez içinde veya 15 ile Erbakan diyor. %18 ile MHP diyor vesaire vesaire. Özgürlükler dediğinizde ise %8. Eğer gerçekten samimi, hele fanatik demokratsanız bunların hepsine eşit ölçüde saygı duymanız gerek. Ama %21,5'luk Erbakan'ı, parantez içinde %25-35'lik Erdoğan'ı, dört dörtlük halk iradesi sayıp, hele bir de Cumhurbaşkanlığından söz ederken %92'yi halk iradesi saymazsanız, hele bu %92'yi korku belası diye izah etmeye kalkarsanız, süngü korkusu mu, Allah korkusu mu diye bir soruyla karşılaşıverirsiniz. Süngü korkusu %92, Allah korkusu %21 veya 25-35 öyle mi? Tövbe tövbe. Özgürlüklerden yana olanın oranı %8 olan bir seçmene rağmen demokrasi arıyorsanız, Atatürk'e bir suçlama olarak yönelttiğiniz Jacoben siz değil misiniz? Atatürk, halka rağmen bir şeyler yapmışsa, vay alçak Jacoben antidemokrat. Siz de halka rağmen negatif statü hakları demiyor musunuz? Aç ayı oynamaz, dönek eski solcu. Önce adamın karnını doyuracaksın ki düşünmeye sıra gelsin. Bu zaten sosyalizmin temel anlayışı değil miydi? Adamın midesiyle hiç ilgilenmiyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi karnı tok, sırtı pek farz ediyorsunuz. Herkesin tek sorunu düşündüğü saçmalıkları, alçaklıkları istediği gibi yazabilmek, söyleyebilmek sanıyorsunuz. Pozitif statü haklarıyla, sosyal haklarla, yani en başta çalışma hakkı olmak üzere eğitim, sağlık, iş bulma hakkı, insanca ücret alma hakkıyla ilgilenmeyeceksiniz. Bütün bunlara saçma sapan postmodernizm penceresinden, küreselleşme penceresinden bakıp tarihin sonu geldi. Artık ideolojiler bitti. Sendikanın modası geçti. Artık emek en yüce değer değildir diye saçmalayıp duracaksınız. Hele özelleştirme diye ayılıp bayılacaksınız. Hakları ve özgürlükleri yalnızca negatif statü hakları, parantez içinde Recep Leyla özgürlüğüyle sınırlayacaksınız. Sonra demokrat olacaksınız. Demokrasi demokrasidir. Demokrasiye yepyeni tanımlar getirecek durumda değiliz. Demokrasi tek ayakla, topal demokrasi bile değil. Demokrasiden başka bir şeydir. Pozitif statü haklarını ihmal ederek, bir başka ifadeyle eşitliği ihmal ederek sadece özgürlükle demokrat olunmaz. Ayrıca demokrasi masraflı iştir. Çünkü asgari düzeyde de olsa eşitliği sağlamak masraflı iştir. Sağlığı, eğitimi, sigortayı özelleştirip insanları sokağa dökerseniz yapacağınız tek şey vardır. Job, dipçi, kurşun. Bir yandan sağlığın, eğitimin, sigortanın özelleştirilmesini savunacaksınız. Devlet bu emrinize uyacak. Öte yanda polis işçiyi, öğrenciyi, memuru coplayınca demokrat kesilip alçak devlet diye yaygara yapacaksınız. Devlet Güneydoğu'ya da çivi çakmazken sesiniz çıkmayacak. Oranın insanları eline silah verilip dağa salınacak. Devlet karşılık verince demokrasi aklınıza gelecek. Devlete önce çivi çakmadığı için, yani pozitif statü haklarını ihlal ettiği için sorgulamak gerekmez miydi? Özel sektör olarak o yöreye bir tek tuğla koymayacaksınız. Sonra Kürt sorunu üzerine raporlar yayınlayacaksınız. Demokrasi masraflı iştir ağam. Önce elinle cebin barışacak. Osmanlı adam gibi emperyalist olup başkalarını sömürmeyi iyi bilseydi, sakıp makıp ağalarının ellerini ceplerine atmalarına belki gerek kalmayabilirdi. Emperyalistliği becerebilseydi zaten belki yıkılmazdı. Ama olmadı, becermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise hali pür meali malum. Başkalarını sömüremeyince, kendi insanının bir iş bulup artı değer üretmesine bile imkan tanımayınca, ağalar ya da devlet de elini cebine atmayınca ahali de dağa çıkarılıyor işte. Sonra, özelleştirme, küreselleşme furyası Özal döneminde canım devlet de süt mü üretirmiş diye başladı. Kitlerin, devletin halkın sırtına yük, kara delik olduğuna gelindi. Ama bitmedi. Şimdi sıra sağlıkta, eğitimde. Devlet sağlıkta, eğitimde dahi olmayacaksa niye var? Devlet hepten kalksın ortadan. Herkes kendi başının çaresine baksın. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Mi? Herkes Demirel, Bayındır, Çörtük Hastanesi'ne gidecek kadar bol para kazanmak zorunda mı? Herkes Sabancı, Koç vesaire üniversitesinde okuyacak kadar para kazanmak zorunda mı? Bu kadar kazanamazsa varsın ölsün, varsın okumasın mı? Ya da sendikanın emeğin modası geçtiğine ya da meşru biçimde bayındıra, koça yetecek kadar kazanmak artık ayıp olduğuna göre herkes hırsız mı olmak zorunda? Ya da Türkler ve diğer gruplar da mı daha çıksın? Çıksın. Belki o zaman AB sayesinde onların da sorunu çözülür. Eğer ortada Türkiye diye bir şey kalırsa. Ha. Evet, aynen öyledir. Devlet 20 yıldır iyi kötü durmadan özelleştirme yapıyor. Yok pahasına sattığı için doğru dürüst para kazanamıyor olabilir. Ama sattığı kurumların yükünden kurtulduğu kesin. Zaten belki de bu yüzden fiyatları hep akıl almaz biçimde düşük tutuyorlar. Arsa fiyatını arsasıyla birlikte müessese satıyorlar. Yani artık sattığı kitin bakımından, onarımından, yatırımından, ham maddesinden, memurunun, işçisinin sigorta priminden, maaşından, ilaç bedelinden ve benzeri kurtuluyor. Ama eğer işsiz kalmamışlarsa bu insanlardan vergi toplamaya da devam ediyor. Ve hayret bir şey, devlet bütçesinin açığı azalmıyor. Tersine kit sattıkça büyüyor. Bu nasıl iş? Nereye gidiyor bu paralar, kaynaklar? Özel sektöre, hatta şahıslara. Tek tek 65 milyonun hepsi özel sektör olmak isteyebilir. Devlet bütün kaynaklarını böyle harcamaya hazır. Ama sakın sendika, toplu sözleşme demeyin. Hele sokaklara hiç dökülmeyin. İş yok, aş yok, eş yok. Örgüt, sendika, dernek, devlet yok, bitti. Namusu kalacağım diyorsan hastalanmaya, hatta ölmeye bile para yok. Mezar yeri kaç para? İnsanlar yaşamın içinde yapayalnız. Tutunacak bir dal arıyor. Ama yok. Birilerine göre insanların sorunu bu değil. Ötekilerin zaten sorunu yok. Olsa bile özelleştirmeyle, küreselleşmeyle IMF, Avrupa Birliği çözüverecek onların sorunlarını. Kürtlerin sorunları da sadece Kürtçe türkü, televizyon ve gazeteden ibaret. Böyle düşündükleri için de Yakup Kadri'nin yabanındaki yaban aydından bir adım bile ileri gidemeyip %8'de kalıyorlar. Yeni Hayat, Sayı 128, Haziran 2005, İstanbul. 25. ayrımın sonu. Sayfa 305.